Ayrılık acısı nedir? Biliyor muyuz hiç? Tattık mı hayatımızda? İki kere, üç kere herkes hayatında. En çok acı çekenler de bir kere bu ayrılık acısını yaşamıştır hayatında. Tabii bütün bu şiirler, şarkılar, bunların bir yazılmasının bir sebebi var. Yaşamayanın, dışarıdan bakanın pek anlamayacağı bir duygu bu ayrılık acısı. Veya bir platonik bir aşkın var, kalbinden bir türlü çıkarıp atamadığın ama bir türlü ona da kavuşamadığın. Dışarıdan pek anlaşılmıyor. Yaşayanın, yani yüreğini yakanın anlayacağı şeyler bunlar. İşte bütün bu şiirler, şarkılar, bunların hepsinin bir yazılma sebebi var. Hatta bu kamyoncu abilerimizin de biliyorsunuz kamyon edebiyatı diye bir şey var. Kamyonlarının arkasına yazmış olduğu o yazıların da bir sebebi var. Ben de böyle video hazırlanmadan önce bir baktım hani bu ayrılık acısıyla ilgili. Nedense hani kamyoncu abilerimiz böyle çok duygusaldır ya neler yazmışlar diye. Belli yani acıların yaşanması sonucunda ortaya çıkmış bazı cümleler var. Bir tanesi şöyle yazmış kamyonun arkasına. Misafir çocuğu gibiydin. Geldin, dağıttın ve gittin. Yani dışarıdan baktığın zaman biraz böyle bir komik gibi geliyor olabilir ama bunu yaşayan insan için bu satırlar o kadar anlamlı ki misafir çocuğu gelir, oyuncakları dağıtır gider ya. Hani sen de geldin, kalbime misafir oldun ve dağıttın içeriği ve şimdi bıraktın ve gittin. Ve öyle enteresan bir durum ki kimse seni anlamıyor. Yani dışarıdan senin o aşkın ızdırabını çektiğini gören insanlar, kendini eve kapattığını gören insanlar bakıyorlar ve diyorlar ki o muhteşem cümleyi kullanıyorlar. Ya kardeşim takma kafana ya. İşin garip tarafı bu. Dışarıdan bakan insanlar seni anlamıyorlar. Sen bir girdabın içine girmişsin, kalbin yanıyor, kalbin acıyor, duvarlar üstüne üstüne geliyor. Böyle bir bataklık gibi düşün. Daha çok hareket ettikçe daha çok batıran bir bataklık gibi. Yani bu duygu girdabından bir türlü çıkamıyorsun. Yani kafanda şu düşünce var. Bir daha onunla hiç görüşemeyeceğiz. Bir daha hiçbir zaman yan yana gelemeyeceğiz. Bitti. Yani hakikaten o az önce dediğimiz gibi geliyor, kalbini dağıtıyor, paramparça ediyor, perişan ediyor ve gidiyor. Bir telefon geliyor, bir cümle giriyor beynime. Ayrıldık, bitti. Arkadaş olarak kalalım. Bak bir cümle. Bir cümle adamın 20 senesini heba eder mi? Ama bu bir cümle beynine bir giriyor. Bütün biyolojini, moralini, hayatını, her şeyini etkiliyor. Depresyonun dibine kadar seni sürükleyebiliyor. Çok fazla ayrılık acısı yaşayan veya platonik aşk yaşayan insanlar var. Ben de girdim. Hani hangi uzman ne söylemiş? Bütün bunları inceledim, derledim. Şimdi kendi yorumumu da katarak inşallah bunları anlatacağız. İnşallah videoyu izleyen arkadaşlar da bunu izledikten sonra kalbinin o yaralarını nasıl saracağına dair çok güzel, orijinal tespitler alacaklar. Yani sonuçta bu dünyada ilk kez senin yaşadığın bir duygu değil. Daha önce milyarlarca insan aşk acısı, aşk yarası bunları yaşadı. Şimdi onlara bakacağız. Geçmişe bakıp bir gözlem yapacağız. Elbette bir çözüm yolu vardır. Evet peki nedir bu durum? Uzmanların birinci olarak tavsiye etmiş olduğu şey şu. Durumu kabullenmek. Yani kardeşim sen ayrıldın. Eğer patinaj çekmek istiyorsan devam et ama bu patinaj seni daha da dibe sürükleyecektir. Burada kabullenmediğin zaman ya işte tekrar bir araya gelebilir miyiz? Ben niye bunu onu böyle söyledim? Aslında şöyle söyleseydim olabilirdi. Aslında şu anda benim ayrılık acımı o da hissediyor olmalı. O da belki bana mesaj atacak diye. Patinaj çekmeye başladığın zaman bu iş olmuyor. Uzmanların birinci olarak tavsiye etmiş olduğu şey durumu kabullenin. Hatta şöyle bir şey deniyor. En ufak bir geri dönme ihtimalini bile zihninden çıkart. Umut olmayınca acı daha çabuk geçer. Şimdi umut olunca bir hala bir tutunuyorsun ya. Ama umut olmayınca artık geri dönüş olmayınca mesela bazen şöyle yapıyorlar. Hani tamamen bu umudu kalbinden çıkartmak için bir mesaj yolluyor ki çok dolu, sert ve geri dönüş olmayan bir mesaj. Bu sefer ne oluyor? Artık istese de geriye dönemez. Kapıyı kapattı mı kapattı, ben de kapattım mı kapattı, tamam. Bu iş bitti. O umudu yok ettiğin zaman çok daha kolay unutabildiğin söyleniyor. Tabii bu ayrılık ortak bir kararla olduysa daha az sancılı olur. Ama karşı taraf seni terk ettiyse bu biraz daha böyle yürek burkan bir şey. Hele hele aldatıldıysan o çok daha alevli ve çok daha sinir bozucu bir durum haline geliyor. Ama hangisi olursa olsun böyle bir inkar evresi oluyor. Yani işte beni hiç sevmemiş miydi? Acaba daha bakımlı olmalı mıydım? Acaba sözlerime daha mı dikkat etmeliydim? Acaba ilişkimize daha mı çok değer vermeliydim? Veya daha az ilgili mi davranmalıydım? Çok mu yüz verdim acaba diye kafanda bir sürü şey dönecek. Bütün bunları bırakıp kabulleneceksin. Biz artık ayrıldık. Bu iş bitti. Bu birinci yapılması gereken şey. Tabii insan bu duyguyu yaşadığı zaman, aşkı yaşadığı zaman bir de karşılıklı bir aşksa şöyle geliyor. Biz asla ayrılmayacağız. Birbirimizi asla bırakmayacağız. Ben onu asla bırakmam. O da beni bırakmaz. Çok samimi gibi hissediyor. Ama biliyor musunuz? Bu aşk dediğimiz şey böyle bir pamuk ipliğine bağlı. O kadar böyle zayıf ki. Yani bir anda insan çok severken bir anda buz gibi soğuyabiliyor. Hani bu böyle teorik bir şey değil. Gerçekten daha önce yaşanmış olan milyonlarca ilişki böyle. Hiç beni terk etmez gibi geliyor ama terk ediyor. Ufacık, bakın ufacık bir olay o kalp soğuması dediğimiz olaya sebep olabiliyor. Çok severken bir günde, iki günde, bir haftada, iki haftada biliyorum beni asla terk etmez diyorsun. O da böyle söylüyor olabilir. Ama bir anda pamuk ipliğine bağlı bu olay. Ya baksana şu an o kadar çok şarkı sözü var, o kadar çok şiir var ki ayrılıkla ilgili. Bunlar yazıldığına göre bunlar yaşanmış. Ve sözlere bakıyorsun çok samimi, yürekten geliyor. Demek ki kurgu değil yani. O şarkı sözlerini yazanlar ya bir kurgu yapalım değil. Yaşamayan böyle yazamaz diyoruz. Yani senin şu geçmiş olduğun yol, ya asla ayrılamayız diye düşündüğün ama bir anda her şeyin bitmiş olduğu bu olay, bu pamuk ipliğine bağlı. Dolayısıyla aşık olmak çok tehlikeli bir şey. Çünkü kolay değil. 2 senen gidiyor. Bak az önce bir arkadaşla konuştum burada. Çocuğun 1-1,5 senesi gitti. Öyle hani aldın kalbine misafir ettin hadi git. Öyle olmuyor. Giderken seni perişan ediyor. 1 senen gidiyor, 2 senen gidiyor, bazen 10 senen gidiyor, bazen 20 senen, bazen ömrün gidiyor. Ama aşk gibi tehlikeli bir şeyle oynamamalıydın. O yüzden bu kadar şiddetli ayrılık acısı hissediyorsun. Mesela evlilik bunun için güzel bir çözümdür. Evlilik o aşkın şiddetli duygusunu biraz dengeler. Hani meşhur bir söz vardır ya, evlilik aşkı öldürür mü diye sorarlar. Evlilik aşkı öldürür mü bilmem ama o aşkın şiddetini, o aşkın hararetini alır. Elbette aşk devam edebilir evlilikten sonra. Ama şöyle bir evlenmiş olan insanlara baktığın zaman o aşkın çılgınlığı, o aşkın delilik kısmını onlarda göremezsin. Ya düşünsene 40 yaşında, 50 yaşında gözlemeci teyzeleri düşün. Sence mesela o 50 yaşındaki gözlemeci teyze kocasına karşı böyle hala aşk hissediyor mu? Ya demek istediğim şey şu. Aşk dediğimiz şey 15 ila 35 yaşları arasında yaşanan, daha sonra o hararetini yitiren bir şeydir. Yani demem o ki aşk şiddetli bir duygudur, Everest'e tırmanmak gibidir. Çıkarsın ama çıktıktan sonra bir anda her şey perişan olup hayatın heba olabilir. Bunun yerine şimdi böyle gerçi geç evlenmek modası var. Ya ne ya oh 22-23 yaşında ben evlenir miyim gibi bir moda var. Ya tamam da kardeşim böyle tehlikeli durumlar var. Burada ebediyen kalmayacağız. Orada nerede olacağımıza, cennette ve cehennemde mi olacağımıza bu dünyada yaptıklarımızla karar verilecekse buna da dikkat etmek lazım. Evlilikte bu aşkın şiddetini azaltıp helal yolda devam ettirmenin çok güzel bir yoludur. Peki ne oluyor? Yani bu ayrılık döneminde beynimizde gerçekleşen olaylar ne? Şöyle düşünen arkadaşlar olabilir. Abi bu psikolojik bir şey ya. Tamam kardeşim de psikolojinin insan bedenine bir etkisi yok mu? Mesela bu reflü dediğimiz olay, çok stres yapan insanlarda bu mide yanması olmuyor mu? Oluyor. Demek ki psikoloji dediğimiz şey fiziksel manada bizi etki edebilir. Ki yapılan bilimsel gözlemlerde ayrılık acısını çok şiddetli yaşayan veya OKB hastalığına yakalanların beyninde bazı farklılıklar gözlemlenmiş. Ve sizi artık aptallaştırmaya başlıyor. Yani ciddi ciddi insanın IQ seviyesi, zeka seviyesi vardır ya, zeka seviyesi ciddi ciddi düşmeye başlıyor. Yani bu bitmek bilmeyen kısır döngüye girer, depresyonunu yaşamaya başlarsan, yani bununla ilgili tedbirleri almazsan zeka seviyen gerilemeye başlıyor. Yani çok takıntı yaparsan, hani bu işin olmayacağını bile bile zorlarsan veya melankolik bir şekilde takılmaya, depresyonunu yaşamaya razı olursan artık senin zeka seviyen bile geriye doğru gitmeye başlıyor. Peki bunu niye anlattık? Durumu kabullenmen gerekiyor. Hani şey değil, ya ben yaşayacağım ya, ben acımı yaşayacağım, beni ellemeyin. Depresyonsa depresyon, ben bu işin içinden çıkmak için tavsiye edilen veya edilecek birazdan şeyleri ben uygulamak istemiyorum abi. Kapatacağım kendimi karanlıkta, arabesk dinleyeceğim. Ya tamam da bak bu senin beyninde kalıcı bir hasar bırakabiliyor. Ve bir takıntıya, depresyona kendini çok daha çıkılmaz bir kuyunun içine atabilirsin. Ne yapacaksın? Durumu kabulleneceksin. Biz ayrıldık. Eğer affedebiliyorsan karşı tarafı affet. Edemiyorum diyorsan kendini affet. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. İnsan kendi bir suçluluk psikolojisine girip ya ben bu hatayı yaptım, şunu yapmasam olmazdı, bunu yapmasam olmazdı, şöyle olurdu, böyle olurdu. Bu sefer bir özgüven kaybından kaynaklı bir depresyonda çıkabiliyor. Kendini de affet. Yani beyninde şu tarzda bir düşünceye girmen gerekiyor. Bu kısır döngüyü kırmak için 2 şey var. Bir tanesi psikolojik olarak, bir tanesi fizyolojik olarak. Psikolojik kısmında kendinle barışık bir hale girmen gerekiyor. Şimdi beyninde bir savaş var ya, kapışıyorlar ya sürekli. Düşünceler geliyorlar, gidiyorlar, affediyorsun. Yani depresyon döneminde insanın beyni yanlış kararlar veren bir yargıç gibi oluyor. Bu işin olacağı varmış. Ben hata yapmış olabilirim ama bu beynim iğrenç birisi olduğumu, dünyanın en aşağılığı... Hayır, bu psikolojiler de yanlış. Ben bir barış ilan ediyorum diyerek bu kısır döngüyü, uzmanlar bu kısır döngüyü bu şekilde kırmamız gerektiğini söylüyorlar. Psikolojik kısmını anladık. Peki fizyolojik kısmı bu işin nasıl olacak dersek? Şimdi dopamin salgılıyorduk. Ayrılıktan sonra dopamin salgılayamamaya başladık. Dopamini tekrar aktive etmek için iki şey tavsiye ediliyor. Bir tanesi spor, ikincisi de gün ışığı. Yaşam enerjisi geliyor. Bir de aklını, alemini sürekli aynı şeyi düşünmekle harcamadığın başka şeylere, işte ağırlık kaldırmak, koşu yapmak gibi şeylere sarf ettiğin için biraz da alemin değişmeye başlıyor. Bu dönemlerde iyi beslenmeli, dengeli beslenmeli. Yani 8 saat böyle, hani az, daha az uyunmamalı. 8 saat uzmanlar bunu tavsiye ediyorlar. Uyuyacaksın, uykunu alacaksın. Özellikle depresyonla mücadelede mesela ne yapılır? O gün ışığından daha fazla istifade etmek için erken kaldırılır insanlar. Gün ışığından, spor aktivitelerinden istifade etmeye çalışalım. Ve özellikle senin çevrende strese sokacak bir şeylerle meşgul oluyorsan onlardan da çıkmayı tavsiye ediyorlar. Peki ne yapacağız? Yani bununla ilgili daha böyle pratik çözümler var mı? Arkadaşlar, önce hatırlatıcıları yok edeceğiz. Nedir o? Belki bir fotoğraf albümü kalmıştır. Belki albümünde silmen gereken fotoğraflar vardır. Numarasını silmek, yani kabullenme sürecinde çok önemli. Biliyorum Instagram'dan stalk yapıyorsun. Giriyorsun, bakıyorsun kimle takılıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ama sen bunu yaptıkça o duygunu tetikliyorsun. Kabullen artık, bu iş bitti. Etrafında bu hatırlatıcıları yok ettiğin zaman, WhatsApp'tan onun ne paylaşmış diye takip etmediğin zaman, çakma hesaptan girip ne paylaşmış diye hikayelerine bakmayı bıraktığın zaman artık acını tetikleyecek olan şeyleri de uzaklaştırdığın için yavaş yavaş unutmaya doğru gidiyorsun. Yani şu anda şu düşüncede olabilirsin. Ya ben kendimi iyi hissetmiyorum ve spor yapmak istemiyorum. Yok hayır, gün ışığı istemiyorum. Arabesk müzik veya işte melankolik tarzındaki müzikler, ben onları dinlemeye devam etmek istiyorum. Canım istemiyor bu dediklerini yapmak diye olabilirsin. Ama canın istemese de yapacaksın. Hani iğne vurulduğumuz zaman canımız istiyor mu iğne vurulmayı? Değil mi? Ama oluyorsun. Veya ilaç kullanman gerektiği zaman tadını beğenmiyor olabilirsin o şurubunu ama kullanıyorsun ya. Bu da eğer durumu bu şekilde kabullenirsen, ya ben acımı yaşayacağım, ben depresyonumu yaşayacağım dersen bu işin kalıcı bir etkisi olabilir. Adım atman lazım. Ya içimden gelmiyor. Ya içinden gelse de gelmese de bunları yapmak zorundasın. Çünkü gözünün önündeki diğer örneklere baksana. Daha önce acısını kontrol edemeyen insanlar ne yapmışlar? İşin içinden çıkamayacakları uzun süreli majör dediğimiz depresyonlara girmişler. Ömür boyu devam ediyor. Bakın yani bu beyinle ilgili yapılan o röntgen çalışmalarında gerçekten beyindeki o hasarlar tespit edilmiş, bu şey değil, hikaye değil. Şimdi sen böyle kalıcı bir şey bırakıp ömrünü heba etmeyi, ömrünü sonuna kadar mutsuz bir adam olmayı ister misin? Ya bir an önce bunun içinden çıkmanın yollarını, adımlarını atmalısın. Bak dünyada 7.7 milyar insan var. Daha önce yaklaşık 100 milyar insan bu dünyada yaşamış senin gibi. Aşık olmuş, evlenmiş, ölmüş, gitmiş. Hemen hemen herkes bu işlere girmiş, ayrılık acısı bir tadına bakmış. Yani bir an önce şu kurmuş olduğun romantik tiyatro sahnesinden dışarı çıkman lazım. Bu melankolik havadan, acını tetikleyen şeylerden, stalk yapmaktan veya dinlemiş olduğun müzik türlerinden çıkman gerekiyor. Eğer çıkmazsan ne oluyor biliyor musun? Bak belki 20 yaşındasın, 22 yaşındasın, 20 yaşındasın diyelim. Eğer çıkmazsan en acı tarafı şu. Hayatı ıskalıyoruz. Bak sen 20 yaşından 22 yaşına kadar bu ızdırapla yaşayacaksın ya. Ya benim canım istemiyor spor yapmak. Benim canım istemiyor. İçimden gelmiyor dedin ya. Zorlamadın ya kendini. 20-22 yaşı arasında yapılacak en güzel şeyleri sen ıskalamaya başlıyorsun. Şu anda dünyayı gezmek için arkadaşlarıyla girip internetten bilet alan iki tane genç. Dünyayı turlayacaklar. Yepyeni maceralara kapılar açacaklar ama bütün bu çığlıklar atılırken, bütün bu mutluluklar yapılırken, kendi aralarında espriler, şakalar yapılırken sen hayatı ıskalıyorsun. 20-22 yaşının arasında sıkışmış ne? Sana bu acı veren ne? Beynine giren bir cümle. Beynindeki o kısır döngüyü çözemediğin için sen 20-22 yaş arasında, bazen 2 yıl sürmüyor, 10 yıl sürüyor, bazen ölene kadar sürüyor. Sen hayatı ıskalıyorsun. Bugün o arkadaşla konuşurken, o gönül arası olan arkadaşla konuşurken dedim ki ya hani nasıl oldu dedim, nasıl geçti, nasıl kurtuldu dedim. Hani bugün videoda anlatacağım dedim. Tabii zaman dedi. Yani zaman dediğimiz şeyin böyle yaraları sarma gibi bir özelliği var. Ya düşünsene mesela hayatında yaşamış olduğun en travmatik şeyi hatırla. Belki hatırlamıyorsun bile en travmatik şeyi ama dikkat ettiysen onun acısı pek kalmamış. Demek ki şu anda yaşamış olduğum bu kalp sızısı, bu ızdırap, kalbindeki ızdırap kalıcı değil. Peki bu yara nasıl sarılıyor? Bu yara şöyle sarılıyor. 2 hafta geçtikten sonra %1 azalabilir. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene derken muhtemelen genellikle 5 sene sonra hiç hatırlamadığın, hatırlasan bile duygusunu hatırlamadığın bir anı olarak gelip geçecek. Demek ki zaman bu yaraları yavaş yavaş saracak. Mesela bak şu anda burada kapı çalsa veya videoyu izleyen arkadaşlar için diyelim. Koymuşsun telefonu şu anda izliyorsun veya bilgisayardan izliyorsun. Kapı çalıyor. Ne yaparsın? Evde de kimse yok. Gidersin kapıyı açarsın. Ne istiyorsunuz diye sorarsın değil mi? Belki postacı gelmiştir. Bunu yaparsın değil mi? Şöyle yapsak. Kapı çalıyor. Açmıyoruz. Tekrar çalıyor. Açmıyoruz. Hatta kendi aramızda konuşuyoruz. Ya bu sefer biraz daha şiddetli çaldı. Biraz daha şiddetli çalmaya başladı. Hala yorum yapıyor. Ulan bu sefer bayağı şiddetli çaldı ya. Herhalde bayağı istekli birisi diyoruz. Ama kapıyı açmıyoruz. Bize ne demek istiyor? Amacı ne? Neden böyle yapıyor? Bir açalım, ne demek istediğini dinleyelim. Böyle bir şey. Sürekli yorum yapıyoruz. İşte başımıza gelen böyle musibetlerde de kapıyı açmazsak, yani Rabbim ben şu anda çıkmaz bir yola girdim ve bu işin içinden çıkamıyorum. Bana ne demek istiyorsun Allah'ım? Acaba yanlış yaptığım bir şey var, ondan dolayı beni uyarıyor musun? Hani bir söz var ya, ders anlaşılmadığı zaman tekrar eder diye bir söz var ya. Acaba benim şu anda burada almam gereken bir mesaj var. Bana ne demek istiyorsun? Demek yerine yorum yapsak, yani olayı konuşsak. Ya ayrıldık, ben onu çok seviyordum ama neden böyle yaptı? Ya bir sözle de bu kadar darılınır mı ya? Arkadaş olarak kalacakmışız, niye arkadaş olarak kalıyoruz? Acaba geri döner mi? Ya çok kızdım, aslında ona o kadar sesimi yükseltmemeliydim. Ama o da bana bunu yapmamalıydı gibi konuşmalar ne biliyor musun? Şu olayı yorumlamak gibi. Bu olayı yorumluyorsun diyorsun, kapı çaldı kapı. Ya kapıyı bir aç. Bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan Allah, her şeyi kontrolünde olan Allah bana ne demek istiyor? Bir mesaj mı var? Acaba yanlış yaptığım bir şey mi var? Acaba kalbine bir haram sevda koyduğun için mi çekmiş olduğun bu ızdıraplar? Neden yolun kayboldu? Acaba yolunun kaybolmasındaki sebep kaybolduğunu fark edip yeni bir yol bulman mı? Yeni bir yola girmen mi? Ya şunu bilmiyor musun? Allah evlilik öncesi bu tarz ilişkileri, işte elini tutuyorsun, sarılıyorsun. Yani bu helal değil. Hiçbir İslam alimi, hiçbir fıkıh kitabında bunun helal olduğunu söylememiş. E sen haram sevda peşinde koşmuşsun ve bu an şu an bunun acısını çekiyorsun. Yani zehirli bir bal içmişsin. İçerken çok güzel gelmiş, o ne kadar güzel tadı demişsin. Ama şimdi miden veya kalbin artık acımaya başlamış. İşte senin şu anda yolunu kaybetmenin sebebi haram bir tarzda bir ilişkiye girmen olabilir mi? Ya işte biz evlenecektik, şöyle olacak. Ya kardeşim şu an evli misin? Değilsin. Elini tutuyor musun? Tutuyorsun. Peki evlenince şey mi oluyor? Geçmişte bunlar birbirinin elini tutmuşsa, madem evlendiler, geçmişteki bütün bu günahları silin, nasıl olsa evlendiler. Böyle bir sistem mi işliyor? Böyle bir sistem yok. O girmiş olduğun günahların günah. Ama şöyle bir kapıyı açsan, Rabbim bana ne diyorsun desen, belki kılmadığın namazlarını göreceksin. Belki de Allah'ın razı olmayacağı bir haram sevdada koştuğunu göreceksin. Zaten bu ilişkinin 3 ihtimali vardı. Ya o senden ayrılacaktı, kalp bir anda soğuyuveriyor. Veya sen ondan ayrılacaktın. Veya ikiniz birbirinizden ölümle ayrılacaktınız. Yani öldükten sonra ebedi bir hayata inandığımıza göre, hani cennet var, cehennem var, bu dünyada yaptıklarımıza göre cennete ve cehenneme gideceğimize karar verilecekse, biz ellerimizi tutup birbirimize sarıldığımız zaman birbirimizi ateşe atıyoruz. Ya belki şöyle düşünüyorsun, ya biz evlilik niyetiyle çıkıyoruz diyorsun ama herkes öyle söylüyor. Evlilik niyetiyle yola çıkanlar birbirine elini tutabilirler mi? Ve 3 sene, 4 sene boyunca çıkıyorsunuz. Acaba İslam'da bu uygun mu? İslam'da birkaç kez görüşmek evet helaldir. O da dinimizin izin verdiği ölçülerin dairesinde. Yani öyle gözlerinin içine bakarak elini... Ya bunlar haram. Yani eğer Allah'ın rızası dairesinde bir hayat yaşamazsak, Rabbimizin azabına müstahak olursak, yani şey olmuyor, cehennemde insanlar beraber hadi gel yanalım değil. Herkes yapayalnız. Ya ben senin elini tuttuğumu söylüyorum ve seni sevdiğimi söylüyorum. Ama aslında seni her elinden tuttuğum zaman cehenneme biraz daha yaklaştırıyorum. E bu nasıl sevmek ya? Seven sevdiğinin geleceğini düşünmez mi? O zaman elini tutmayacaksın. O zaman evleneceksin. Nikah yapacaksın. E şimdi mesela bütün bunları bir insan duyduğu halde hala gayrimeşru olan Allah'ın helal etmediği bu ilişkiye devam edersen, samimane gözlerinin içine bakarak seni seviyorum dediğinde gerçekten sen kendini samimi hissedecek misin? Seni seviyorum. Bir dakika, bu yaptığımız şeyi Allah'ın yasakladığı bir şey ve biz bu yolda gidersek cehennem, ayrılık. Sen beni gerçekten seviyor musun? Eğer beni gerçekten seviyorsan evleniriz. Ve evlendikten sonra ilimi tutarsın diye bu ayrımı net bir şekilde koymak lazım kardeşim. Belki de şu bütün yaşanan şeyler, yani bu kapının çalma olayının sebebi budur. Ya şöyle olsa daha mı iyiydi ya? Düşünsene, haram bir yola girmişsin ve bu iş gerçekten hani el tutmakla, sarılmakla kalmayıp Allah muhafaza daha kötü yerlere doğru gidebiliyor. Sen böyle gitseydin, Allah seni hiç uyarmasaydı, tabiri caizse hiç kapını çalmasaydı, hiç uyarmadı Allah sana, başına hiçbir musibet gelmedi, hiçbir uyarı gelmedikten sonra gözünü cehennemde açsaydın, Allah'ın rızasını kaybetmiş bir şekilde açsaydın daha mı iyiydi ya? Hani anne çocuğunu uyarır değil mi? Anne yanlış yola girdiğinde çocuğunu uyarmıyorsa, bu nasıl sevgi? Değil mi? Şefkatin göstergesi bu değildi. Allah da demek ki bak, Allah seni seviyor, Allah seni terk etmedi, Allah seni bırakmadı. Şurası bir uçurum gibi, böyle gidiyorsun. Ama bir yanlış yola gittiğini de birisi görüyor. Seni uyarmasa, bu seni sevdiğini gösterir mi? Ama seni uyarsa, anlamıyorsun. Haram, anlamıyorsun. Yürümeye devam ediyorsun. Haram, anlamıyorsun. Yürümeye devam ediyorsun. Bak, o yolun sonu cehennem, anlamıyorsun. Bu kişi seni zorla bu yürüyüşten vazgeçirse, bu ne kadar büyük bir rahmettir. Uçurumdan aşağı gidecektin, yuvarlanacaktın. İşte Allah da bazen biz anlamadığımızda bizim anlayacağımız dilden konuşur. Haram, haram anlamazsın. Başına bir şey gelir, ne oluyor ya, ben yolumu kaybettim dersin. Sonra Allah sana o seccadeyle o yolu gösterir. Seccadeyi serip ebedi bir hayata yürümenin yolunu gösterir. Bir de şöyle bir durup hayatın amacını bir düşünmek lazım. Ya ben bu dünyaya niye geldim? Gerçekten bu dünyada amacım ne ya? Hayatın anlamı ne? Hani bir kelimeler vardır kitabı açtığın zaman. Mesela atıyorum, İngilizce bilmiyorsun ve İngilizce kelimeleri açtın. Baktığın zaman hiçbir şey ifade etmez insanı ama bir anlamı vardı. Bizim de yani şu an yaşamış olduğumuz şeyler, etrafımızdaki bu harfler, kelimeler, bunun bir anlamı olmalı. Anlamı ne? Bu anlamı çözmek lazım, şifreyi çözmek lazım. Yani amacın ne mesela? Dünyaya geldin, iyi bir liseden mezun olmak. Sonra? İyi bir üniversiteye girmek. Tamam, peki bu ne için? İyi bir meslek sahibi olmak. Tamam. Sonra ya iyi bir evlilik yapmak. Tamam, sonra hayatın amacı ne? Yani ben, bunlar hep araç gibi geliyor bana. İşte çocuk sahibi olmak, onları büyütmek. Tamam, hani amaç ne? Tamam, güzel araçlar, güzel, eyvallah da onları büyütüp işte torun sahibi olmak, işte zengin olmak. Ya hayatın amacı buysa bu hayat bir çöp ya. Hep böyle bir yere varmak için bir şeyler anlatıyorsun. Ama varacağım yer ne, amacım? Hayatının bir amacı olmalı. Ben bu hayata ebedi bir hayatı kazanmak için geldim. Ben Rabbimi razı etmek için geldim. Bu etrafımızda görmüş olduğumuz her şey bir işaret. Allah'ın var olduğunu, onun yolunda olmamız gerektiğini tarif eden sanat harikaları, sanat sergisinin içinde duruyoruz. İşte bazen insan da hayata neden geldiğini unutuyor. Sonra diyor ki, ya bu yolum niye şaşırdı? Niye böyle bir durumun içindeyim? Ya sen hayata, dünyaya geliş amacını unutmuşsun. Daha ne olacak yani? Ben mesela bir işveren olarak seni Dubai'ye göndermişim. Diyorum ki, orada şu iş bağlantılarını yap. Şu evrakları alacaksın, şunu vereceksin. Şurada bir pazarlık yapacaksın. Hadi bakalım, bu işi bir bağla, gel. Sonunda işte 1 milyon TL para kazanacağız. Hadi git bakalım diyorum. Sen de atlıyorsun, gidiyorsun, Dubai'ye biniyorsun. Her şey çok güzel, eğlenceler çok güzel. Eğlenceye dalıyorsun, sağa gidiyorsun, Kızıldeniz'e gidiyorsun. İşte giriyorsun, kumsalda oturuyorsun, eğleniyorsun, mekanlara gidiyorsun. Ben de seni arıyorum. Ne yaptın bizim işin? Ya ben şu an biraz takılıyorum. Ya ben seni niye oraya gönderdim? Sen orada ne yapıyorsun? Allah da bizi bu, tabiri caizse, bu dünyaya göndermiş. Biz ne yapıyoruz? Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak, cennet ve cehennem gibi iki dünyanın en büyük meselesinin ayrımında doğru kararı vermek. Bu kadar önemli bir mesele var. Sen ne yapıyorsun? Ya ben işte şununla meşgul oluyorum, bunu hallediyorum, şunu hallediyorum. Tamam. Hani namaz? Hani şu hayatındaki haramlar? Ya sen asıl amacını unutmuşsun, Dubai'de takılıyorsun. Yani şöyle bir toparlayacak olursak, bu ayrılık acısının ızdırabını nasıl geçirebiliriz konusunda bazı uygulamamız gereken pratik çözümler var. Bunların hepsini anlatmaya tekrar gerek yok. Ama buradaki asıl mesele belki de, yani benim yolum neden kayboldu sorusunun cevabı, dünyaya geliş amacımızı hatırlayıp oraya yönelmek. Kaidemiz neydi? Ders anlaşılmazsa tekrar eder. Ders anlaşılmazsa tekrar eder. Eğer bu dersi anlamazsan, yani kapıyı açıp ne demek istiyorsunuz deyip onu anlamazsan kapı çalmaya devam edecek. Bazen kapı çok acı bir şekilde çalar. Bazen bir ayrılık acısı olur. Bazen bir maddi kayıp olur. İnsan elindeki her şeyini kaybedebilir. Her şey insanın başına gelebilir. Biz kapıyı açalım. Rabbim benden ne istiyorsun? Nasıl bir kul olmamı istiyorsun diye. Bakalım Kur'an-ı Kerim'imizde Rabbimiz bizden ne istiyor? Ve ona yönelik bir hayata girelim. Ha dünyada kesin çok mutlu olur muyuz? Bunu bilmiyorum. Çünkü Allah yolunda olan insanlar da bazen acı çekiyorlar değil mi? Ama şunu biliyorum. Akıbetinde her şey bittiğinde tarif bile edilemeyecek kadar, insanın hayal bile edemeyeceği kadar güzel bir cennet var. Dünyada kazanır mıyız, mutlu olur muyuz, ızdırap çeker miyiz bunu bilmiyorum. Ama şundan eminim ki ölüm gelip bizi aldığında Rabbimiz bize sonsuz bir cenneti vaat etmiş ve orada zerre kadar bir ayrılık acısı, zerre kadar bir depresyon, üzüntü, hiçbir şey yok. Bizim işte bunu yakalamamız lazım. Belki de yolunu kaybetmenin sebebi, kayboldum ya ben ne yapacağım deyip kendine yeni bir yol bulman içindir kardeşim.